15. ayrım.
Bir zamanlar çocukların belli bir yaşa gelince götürüldüğünü, yerlerine yetişkin insanlar getirildiğini düşünürdüm. Yani büyümek denen şeyin öyle birdenbire gerçekleştiğini. Necdet bu çocukluk hayalimi haklı çıkaran bir örnekti. Çok korktuğu belliydi. Bakışında, duruşunda, omuzlarımı kavrayan ellerinde derin bir korkunun sebep olduğu öfkeyi hissedebiliyordum. Ama bu benim canımı yakmasını haklı çıkarmazdı. Birden benim de onun canını yakmak isteği uyandı içimde. Abi dedim, sana bir şey söylemem lazım. O adamlar babaannemi biliyor. Sarsıldı, gözlerini hayretle açtı. Sahi mi söylüyorsun diye sordu. Evet dedim, beni bununla tehdit ettiler. Yüzü buruşmuş bir şekilde hayaksi dedi, hayaksi, hayaksi. Gözleri daldı, sonra peki dedi, güle güle Maya. Abi dedim, üzülme, belli ki bunu yıllardır biliyorlar ama bu mevkiye kadar gelmene ses çıkarmadılar. Demek ki senin vatanseverliğinden şüphe eden yok, öyle mi diyorsun? Evet dedim, bundan eminim, yoksa şimdiye kadar çoktan seni dışlarlardı. Hem niye böyle bir şey yapsınlar ki? Kendi babaannene bile pis kanlı diyecek kadar iyi bir milliyetçisin sen. O sözü hala unutmadın mı? Hiç unutmadım abi dedim ve merak ediyorum, şimdi de böyle mi düşünüyorsun? Ben de olmadan önce olup biten şeyler benim meselem değil. Hele Cumhuriyet'ten önce yaşananlar hiç değil. Ben bir Türk'üm ve görevim bu vatanı savunmak. Kusura bakma abi ama böyle bir Türk olacağına, atalarımızı kurtaran, onlarla birlikte gözyaşı döken Türklerden olmanı tercih ederdim. Böyle mi teşekkür ediyorsun bana? Seni üzmek istemedim abi dedim. En iyisi bu konuyu hiç açmayalım. Bir daha hiç konuşmayalım. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Alay edip etmediğimi anlamak için yüzüme tedirginlikle baktı. Elimi uzatıp koluna dokundum. Ona biraz sokulmak geldi içimden. Ama üniformalı kolu tepkisiz bir şekilde öylece duruyordu. Abi dedim, Kerem için, benim için yaptıklarını ödeyemem. Sana bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Yengeme, çocuklara selamlarımı söyle lütfen. Bir an ne yapacağını bilmezmiş gibi durakladı. Babaanneme pis kanlı dediğini hatırlatmamın onu sarstığını görüyordum. Belli ki bu konuyu hafızasının derinliklerine itmiş ve yıllarca gün yüzüne çıkmasına izin vermemişti. Ama ben geçmişten gelen bir hayalet gibi aniden hayatına karışmış ve onu geçmişiyle yüzleşmeye zorlamıştım. ''Bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz'' diye söylendi kısılı dudaklarının arasından. ''Ne diyorsun abi?'' dedim. ''Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Modaya uyup cahilce işler yapıyorsunuz. Kim? Benle Kerem mi? Hayır, sen ve arkadaşların. Hangi arkadaşlarım? Entel arkadaşların. Abi ne demek istediğini anlamıyorum. Kimmiş o arkadaşlar? Neyi bilmiyormuşuz?'' Yüzünde hep aynı şeyleri anlatan insanların bıkkın ifadesiyle konuşuyordu. ''Tutturmuşsunuz bir Ermeni meselesi, diasporanın oyuncağı oluyorsunuz. Abi ben sadece babaannemden bahsediyorum.'' Peki anneannenden niye bahsetmiyorsun? Ne ilgisi var? Var elbette ama işinize gelmiyor. Bunun üzerine sabrım taştı. Abi rica ederim bilmece gibi konuşmayı bırak dedim. Ne olmuş anneannemi? Neyi bilmiyormuşum? Hem siz diyerek çoğul konuşma. Anlat hadi. Ne olmuş? Niye bu kadar sinirlendin? Gerçekten de çok sinirlendiğini görebiliyordum. Şakağındaki damar bile atmaya başlamıştı. Çenesi kasılmıştı. Gel o zaman otur şöyle dedi. Tekrar omzumdan tutarak beni biraz önce kalktığım koltuğa doğru götürdü ve sertçe oturttu. Kendisi de karşımdaki koltuğun arkalığına dayandı. Bilmediğiniz şey dedi, bu ülkenin yakın tarihi, olup bitenler, başımızdan geçenler. Anlat o zaman, seni dinliyorum. Son zamanlarda bir entel modası türedi. Ermeniler de Ermeniler. Sanki bu ülkede sadece onlar acı çektiler. Sadece onlar katledildiler. Ben sadece babaannemden bahsediyorum. Bu da modaya uymak değil. Yüzünde sabırsız bir ifade belirince sustum. Nasılsa söyleyeceklerimin bir anlamı olmayacaktı. Acı çekme ayrıcalığı diye bir şey olabilir mi sence? Herhalde olamaz dedim. O zaman niçin Ermenilerin yanında Balkan Türklerinin, Anadolu Türklerinin, ölen milyonlarca insanın, topraklarından sürülenlerin ısrabını göz ardı ediyorsunuz? Batılı devletler Osmanlı'yı parçalarken bu ülkenin bütün tebaası acı çekti. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler. Kabul. Ama ölen 5 milyon Osmanlı Müslümanı unutuluyor. Bu haksızlık değil mi? Tamam olabilir dedim. Ama bu durum babaannemi anmama engel değil. Ama anneanneni anmana engel. Neden engel olsun dedim. Hem ne olmuş anneanneme? Annemin annesi Ayşe Hanım'ı babaannem kadar çok göremezdik. Çünkü o bizimle oturmuyordu. Antakya'daydı. Bazen yaz tatillerinde onları ziyarete giderdik. Çok şefkatli ama sürekli üzgün ve hiç konuşmayan bir kadındı. Kocası Ali Dede de öyleydi. Sanki bize çok iyi davranan altın kalpli yabancılardı. O evde harikulade Antakya yemekleri yediğimizi hatırlıyorum. Hele anneannem bulgur ve kıymadan oruk diye bir şey yapardı. Tadından yenmezdi. Bazı yemeklerse bana çok acı gelirdi. İki katlı evlerinin bahçesinde harika nar ağaçları vardı. Anneannem bu narları sıkar, bize suyunu içirirdi. Ali dedem bir gün gururla ağacından kopardığı kocaman bir narı göstermiş, sonra da yandaki bakkalda tarttırmıştı. Tek bir nar 980 gram gelince de keyfinden havalara uçmuştu. Bu narlardan nar ekşisi yaptıklarını da hatırlıyorum. Her tatil dönüşü bavullarımız nar ekşisiyle, orukla, bana çok acı gelen pul biberle, evde yapılmış biber salçasıyla çeşit çeşit reçelle dolu olurdu. Bir keresinde anneme yemeklerin niye bu kadar acı olduğunu sormuştum. Burası Suriye ile sınır, Halep'e çok yakın. Bu yüzden Arap yemeklerine benziyor demişti. Anneannemin çok güzel bir yüzü vardı. Cildi kaymak gibiydi. Ali dedemin ise avurtları çökmüştü. Durmadan sigara içer, bir sigarayı öteki izlerdi. İkisi de erken yaşta öldüler. Aslında annem babamdan 11 yaş genç olduğu için ana babası da babaannemden daha gençti elbette. Yoksa anneannem de mi Ermeni asıllı diye sordum. Hayır dedi abim, Kırım Türklerinden. Dedemse bildiğin gibi Antakyalı. Peki onların hikayesini anlatayım dedi. Anlatacaklarının beni o kadar dehşete düşüreceğini hiç sanmıyordum. Abimi dinledikçe bir kez daha tanıdığımı sandığım insanları hiç tanımamış olduğumu anladım. Ne garip bir ülkede yaşıyorduk. Her evin bir sırrı, bir hikayesi vardı. Abimin anlattıklarına göre anneannem Kırım'da doğmuş büyümüş. Genç kız olduğunda savaş patlamış. O sıralarda Kırım Türkleri müthiş bir Stalin eziyeti altında inim inim inliyorlarmış. Savaş başlayınca erkekler Kızıl Ordu'da askere alınmışlar. Bir süre sonra Hitler Sovyetler Birliği'ne saldırmış. Alman orduları Rusya içlerine ilerlemeye başlamış. Bu sırada Ankara hükümeti Kırım Türklerini Alman orduları safına geçmeye ikna etmiş. Sizin için daha iyi olur. Savaşı Hitler kazanacak. Stalin'den kurtulursunuz demişler. O dönemdeki Türk hükümeti savaşa girmemiş olmasına rağmen gizlice Almanya'yı destekliyor, hatta ona savaş için gerekli olan kurumu sağlıyormuş. Böylece Kırım Türkleri Ankara hükümetinin telkiniyle saf değiştirmiş ve Hitler ordusuna katılmışlar. Bunlara Mavi Alay adı verilmiş. Ama bir süre sonra işler tersine dönüp Alman ordusu çekilmeye başlayınca da onlarla birlikte yurtlarını terk etmek zorunda kalmışlar. Mavi Alay'ın askerleri aileleriyle birlikte önce dağlık Kuzey İtalya'ya yerleştirilmişler. Hikayenin burasında abime sordum. Yani anneannem de onlarla birlikte miymiş? Elbette dedi. Onun hikayesini anlatıyorum sana. Genç bir kızken annesi ve Mavi Alay'a mensup olan babasıyla Ruslardan kaçmak zorunda kalmış. Kalsalar hepsi Kızıl Ordu tarafından imha edilirdi elbette. Stalin'in intikam almasından korkan binlerce sivil Kırım Türk'ü de onlarla birlikte kaçmış. Sen bunları nereden öğrendin? Abim, bu ne saçma soru der gibi yüzüme bakıp yanıt vermeden devam etti. Müttefik kuvvetler İtalya'ya girince Mavi Alay orada da kalamadı. Avusturya'da Drau Nehri yakınlarında Ober-Drauburg bölgesine yerleştirildiler. Ama çileleri bununla da bitmedi. 8. İngiliz ordusu Avusturya'yı işgal edince esir düşüp bu sefer Delah kampına nakledildiler. İngilizlerin elinde esir olmanın belki de onları kurtaracağını düşünmüşlerdi. En kötüsünden Türkiye'ye gidip kendilerine yeni bir hayat kurabileceklerinin hayaline kapıldılar. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Abimi dehşet içinde dinliyordum. Bunları yaşayan o benim sessiz, üzgün, sevecen anneannem miydi? Niye kimse sözünü etmemişti bunların? 1945 yılında Londra'dan kamptakilerin Sovyetler Birliği'ne teslim edilmesini emreden bir telgraf geldi. Sovyetler hepsinin kurşuna dizileceği kararını açıkladığı halde İngilizler onları gönderiyordu. Yalvarıp yakardılar ama dinleyen olmadı. Bunun üzerine korkunç bir şey yaşandı orada. Ne oldu? 3000 kişi Sovyetlerin eline geçmektense ölmek daha iyidir deyip kendilerini Drau Nehri'nin buz gibi sularına atarak intihar etti. Önce kadınlar çocuklarının elinden tutup nehre atladı. Sonra da erkekler. Kalan 4000 kişi ölenlerin çığlıklarını dinlediler. Sonra vagonlara dolduruldu hepsi. Vagonların kapılarına tahtalar çakıldı. Tren yola çıktı. Anneannem de işlerinde yani. Evet, annesi ve babasıyla birlikte trende. İki kardeşi nehre atlayarak intihar etmişti. Günler sonra tren Türkiye sınırlarından içeri girdi. Rusya sınırına kadar Türk askerlerinin gözetiminde gittiler. Ne kadar sürmüş bu? En az 3 gün. Bütün umutları Türk hükümetinin kendilerine yardım etmesi ve vagonları açarak onları ölümden kurtarmasıydı. Ama böyle bir şey olmadı. Biraz soluk alıp devam etti. Vagonlar balık istifi gibiydi. Yaşam şartları çok kötüydü. Kapılara dışarıdan tahtalar çakılmıştı. Havasızlıktan, hastalıktan ölenler oluyordu. Ama onlar bile dışarı çıkarılmıyordu. Türk askerlerine kapıları açması için günlerce yalvardılar. Ama onlar gözlerinden yaşlar akarak emir aldıklarını söylediler. Biraz daha alçak sesle ve durgun bir şekilde devam etti. En çok anneannem yalvarıyor. Ali adlı askere durmadan dil döküyormuş. Ruslar vuracağına bizi bari siz vurun diyormuş. Yoksa Ali dedem mi bu asker? Sabret. Böylece sınıra kadar geldiler. Bir kış günü Türk-Rus sınırındaki Kızılçakçak Baraj Gölü'nün kıyısına ulaştılar. Türk askerleri orada inecek ve tren sınırı geçecekti. Sovyet askerleri sınırın öte yanında ellerinde tüfekleriyle hazır bekliyorlardı. Bu sırada bazı tutuklular kapıları kırıp kendilerini Kızılçakçak Gölü'ne attılar. 2000 Kırım Türk'ü de orada intihar etti. Geri kalanlarsa sınırdaki Rus askerleri tarafından hemen oracıkta vuruldular. Mavi Alay'dan ve ailelerinden hiç kimse kalmadı geride. Peki anneannem? Burası ilginç işte. Anneannem de kendini Kızılçakçak Gölü'ne atanlar arasındaymış. Ama bir asker arkasından atlayarak onu ölümden kurtarmış. Dedem yani. Dudaklarını ısırarak başını evet anlamında aşağı yukarı salladı. Antakyalı Ali. Genç kızı ölümden kurtarmış. Antakya'ya götürmüş ve ona Ayşe adında sahte bir kimlik çıkararak evlenmiş. Niye sahte kimlik? Çünkü hükümet bu trajediden sağ kurtulan birisini bulursa onu Sovyetlere gönderirdi. Dehşet içinde kalmıştım. Sanki kanım çekilmişti. Abi dedim, gerçek mi bu anlattıkların? Evet dedi. Maalesef kelimesi kelimesine gerçek. Peki annesine babasına ne olmuş? Sınırda kurşuna dizilmişler. Aklım çok karıştı şimdi diye itiraf ettim. Bu kadar tesadüf çok değil mi? Babaannem de kimliğini gizlemiş, anneannem de. Bir ailede bu kadar sır. İnsanın inanası gelmiyor. Aslında bütün mesele de bu. Türkiye'de her ailenin böyle sırları var. Bir ülke nüfusunun yarısından fazlasını kaybeder de ailelere bundan pay düşmez mi? Aile üyelerinin bile çoğu kendi sırlarını bilmiyorlar. İmparatorluk yıkılınca kimi Balkanlardan, kimi Kafkasya'dan, kimi Orta Doğu'dan gelmiş. Hepsi kılıç artığı. 9 cephede savaşmış insanlar. Bu yüzden aileler, soylar, soplar birbirine karışmış. İyi ama biz hepsine Türk diyoruz. Irk olarak değil, bu kelime katliamlardan kurtularak Anadolu'ya sığınan insanların kurduğu bir koalisyonu anlatıyor. Yeni bir hayat, yeni bir ülke, yeni bir ulus. Yoksa Orta Asya'daki Türk ırkını vurgulamıyor. Abi dedim, bir şey dikkatimi çekti. Mavi Alay'ı önce kışkırtan, sonra da ölümlerine seyirci kalan Ankara hükümeti suçlu değil mi? Olan olmuş, ben devleti yargılamam. Ermeni katliamında da böyle mi düşünüyorsun? Evet, benim görevim devleti suçlamayı değil, onun çıkarlarını kollamayı gerektiriyor. Ama her iki olayda da devlet suçlu. İşe bir de başka açıdan bak. Ermeniler de, Kırım Türkleri de savaş zamanında işgalci düşmanla işbirliği yapıyorlar. Ermeniler tebaası oldukları Osmanlı'ya karşı Rus ordusuna yardım ediyor. Kırım Türkleri ise Alman ordularına katılıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bu suç cezasız kalmaz. Ama abi dedim, iki olayda da kadınların çocukların ne suçu vardı? Dedi, savaş bu. Kurunun yanında yaş da yanıyor işte. Sana inanamıyorum abi dedim. Yaş kuru diye bahsettiğin kişiler babaannem ve anneannen. Hiç mi vicdanın sızlamıyor? Hiç mi onların çektiği acıları düşünmüyorsun? Senin çocuklarının başına aynı şeyler gelse bu kadar duygusuz kalabilir misin? Hiç mi empati yapmıyorsun? İşte yine o moda kelimelerden biri dedi. Ona buna empati duyacağınıza kendi milletinize biraz sempati duysanıza. Ama ortada bir millet olmadığını sen söyledin. Biz bir millet kurduk. Hem de ne zorluklarla. Bunu da entellere yıktırmayız. Ah abi dedim. Keşke ikisi de sağ olsaydı da bunları babaannemle anneannemin yüzüne söyleseydin. Ali dedem basit bir askermiş ama çok daha şerefli bir insanmış. Elini aramızdaki sehpaya sertçe vurdu. İleri gidiyorsun Maya diye bağırdı. Az bile yapıyorum dedim. Aramızdaki temel fark ne biliyor musun? Sen insanlara baktığın zaman üniformalar, bayraklar ve din görüyorsun. Peki sen ne görüyorsun bakalım? İnsan, sadece insan. Seven, acı çeken, acıkan, üşüyen, korkan bir insan. Kapıda beklemekte olan genç subay beni nizamiyeye doğru götürürken duyduklarımdan dehşete düşmüş vaziyetteydim. Ama en çok abimin masasında gördüğüm dosyayı düşünüyordum. Sarı, resmi bir dosyaydı. Üstünde kırmızıyla çok gizli damgası vardı. Ve altında iki kelime yazıyordu. Maximilian Wagner.